Ayrım 21.
Gene tabakasına sarıldı. Ha, Muhtar Paşa bulacak ya, hani şeytan ne diyor bilir misin doktor? Al yanına 5-10 kişi, git bas bir istasyon, al İngilizlerden 500 paket âlâ sigara. Muhtar da mı bunu düşünür dersin? Sinirli sinirli güldü. Tetiğe belki de 10.000 kere bastım ama böylesi hiç gelmedi başıma. Sonra şu ibreti müessire de ne demek Allah'ını seversen Hamdi. Müessir ibret demek yüzbaşım. Oldu, seni yüzbaşı yapanı. Sen Kel Hasan'a yamak olacakmışsın. Yalan da değil, hey gözünü sevdiğimin direkler arası, görecek miyiz dersin. Sen görürsün oğlum, 9 canlısın sen. Biz düşünelim onu, ibreti müessire. Bu son sözü kainatın formülünü aslına akıl erdiremeden ezbere söyler gibi tekrarlamıştı. Doktor ayağa fırladı. Bak ben sana anlatayım ibreti müessireyi. Cuma günü Akşehir'e varacağız. Hoca Şadırvan'da öğle için abdest alırken boşu boşuna bakıp durma öyle. Ötesi yok bunun yüzbaşı. Bu iş olacak. Tamam mı Hamdi? Tamam mı Niyazi? Sustular. Doktor işte bu kadar dedi ve hiçbir şey düşünmeden bir adımda yanaşıp kapıyı açtı. Açınca da muhtarla burun buruna geldi. Oho, Muhtar Paşa teşrif etmişler. Adam soğuktan kıpkırmızı olmuş suratı ile sırıtıyordu. Bir okka tütün. Yüzbaşı Nazım fırladı. Tütün mü? Hay yaşayasın ver. Kaça aldın? Muhtar hep sırıtıyordu. O kolay ama kağıt yok. Kağıt yoksa kağıdın önemi de yoktu. Fakat Yüzbaşı Hamdi, na dedi, bizim pul mecmuasının koleksiyonunda erimek üzere. Sıra galiba doktorun o kıymetli teşrih atlasına geliyor. Bunlar ince kağıda basılmış şeylerdi. Sigaraları çabucak sarıldı. Keyifler yerine geldi. Muhtar fazla kalmamıştı. Dalgın görünen şimdi yalnız mülazım Niyazi'ydi. Nihayet, muhtarın gelişini duyan oldu mu diye sordu. Kimse aldırmadı. Herif dinliyordu azizim kapının ardından bizi. Yüzbaşı Hamdi o giderilemez şakacılığı ile. Başka ne olsun dedi. Gelip burada dinleyecek değil ha. Saygılı adam haddini biliyor. Dinleyecekse dışarıdan dinliyor. Hem sen onu bırak da çocukları bir dolaş bakalım. Keyifleri yerinde mi? Mülazim çıktı. Şu işi bir konuşalım. Öyle işte dedi. Doktorun dediği gibi yapacağız. İyi ama nasıl yapacağız? Nasıl, nasıl yapacağız? Kim gidecek ve kim? Sustu. Hava tuhaf bir şekilde ağırlaşmıştı. Birbirlerine kızıyor gibiydiler. Doktor bunu sezdi ve kendini iyice zorlayarak biçimsizliğini bile bile şakayı denedi. Bu da sorulur mu yüzbaşım? Sen, ben, bir de bizim oğlan ve elbette sen. Nasıl ben? Doktor sol gözünü kapadı ve sağ elinin işaret parmağını kıvırarak tetiğe basar gibi geri çekti. Bu yani. Yüzbaşı Hamdi'ye şaka makavuz geliyordu. Gözlerini kısarak, emredersiniz kumandanım dedi. Ama doktor caymadı. Yaşa be Hamdi, sayende terfi ettik. Öbürü başa çıkamayacağını anladı ve homurdanmayı tercih etti. Nazım, gevezelikten iş çıkmaz, bu işi birimiz yapacağız işte. Çocuklara bırakamayız, hiçbiri de hoca vurmak istemez. Doktor belki de sinirden gülüyordu. Ve hiçbiri nutuk çekmesini bilmez. Ne nutku be doktor, kes Allah aşkına. Kesmedi. Ne nutku olacakmış. İbreti müessireyi tamam etmek için bir de nutuk lazım. Hamdi baktı olacak gibi değil. Şurada bir güreş tutalım da hırsımız geçsin dedi. Nazım sigarasını tazeliyordu. Yüzbaşı, hey tütünü bulduk diye kağıda har vurup harman savurma. Dur yahu aklıma bir şey geldi. Çöp çekelim çöp. İki uzun bir kısa çöp tutarız. Hangimiz kısayı çekerse o yapar bu işi. İşte ne iş ya. Ama hakkım var galiba. En iyisi bu. Ne dersin ha doktor? Doktor artık hep gülüyordu. Fikir doğru. Yalnız niçin üç çöp oluyor? Üç kişiyiz de ondan. Beni niye katıyorsunuz anlamıyorum. Niye katmayacakmışız? Ben muharip sınıftan değilim ki. Yüzbaşı Nazım da güldü bu lafa. Bırak yılışıklığı Allah aşkına doktor. Hadi Hamdi hazırla çöpleri. Kısayı inşallah sen çekersin doktor. Çünkü sen ikimizden de gümbürtülü konuşursun. Çöpler hazırdı. Sanki kim vuracak diye değil de vurulacak olanı seçmek için çekiyorlardı. Çöplerin birini yüzbaşı Nazım, birini de doktor tuttu. Yüzbaşı Hamdi elini açtığı zaman kısa çöp onda kalmıştı. Nasıl olacağını kararlaştırın dedi ve başka bir şey demeden dışarı çıktı. Doktor ardından "Hey Hamdi, ceketini al sırtına" diye seslendiyse de aldırış etmedi. Doktorla Nazım epeyce sustular. Yüzbaşı başı ocağa çevirip suçunu söylermiş gibi "Doktor bey" dedi, "şu Allah'ın belası hocaya bir kere daha rica etsek, hatta diz çöksek, yalvarsak domuza, ha ne dersin?" Doktor da ona bakamıyordu. "İyi olur ama emri çiğnemiş oluruz. Elimize bir şey geçmez. İki, bana kalırsa bu iş bitti." Yüzbaşı bir kere daha "İşte ne iş ya" dedi ve birdenbire doktora dönerek tok tok konuşmaya başladı. "Bugün salı, iki günümüz daha var. Çok tedbirli olmalıyız. Hocanın seveni ziyade, bir şeyler olabilir. Ne elimizi kana bulayalım ne de arkadaş kaybedelim. Önce bir şaşkınlık yaratmalı, olup bitince de dakika geçirmeden uzaklaşmalıyız. Hocayı tutanların bizim arkamızdan bir halt karıştırmaları pek muhtemeldir. Kalkar kuvvacı bilinenleri katledebilirler. Bunu nasıl önleyeceğiz? Ben diyorum ki o gün iki bölük oluruz. Birincinin başında Hamdi ile ben giderim. Sen de Niyazi ile birlikte ikinci bölüğün başına geçersin. Siz daha kalabalık olursunuz. Asıl iş size düşecek. Bana öyle geliyor. Bir kere çok uyanık olmalısınız. Biz işi bitirip camiden uzaklaşırken siz bir başka yoldan şehre girmiş bulunmalısınız. Dört nalla. 5-10 elde sıkı verirsiniz havaya. Yarım saatlik duraklama, şaşkınlık yeter. Sen kimleri koruyacağını iyi bilirsin. İş çatallaşırsa insaf merhamet yok doktor. Hepsini unut ama bunu unutma. Gayrı muharif herif. Tamam mı? Doktor başı önüne eğik. Tamam kumandanım dedi. Acı acı gülümsüyordu. Belli belirsiz mırıldandı. Hey Allah'ım, kim kime karşı, hem de ne için? Yüzbaşı da ayağa kalkarken söyleniyordu. Allah kahretsin şu akıl dedikleri naneyi. Yalan da değil Hamdi'nin dediği. Acaba direkler arasını görecek miyiz bir daha? Şöyle kimse kimseye yan bakmadan, rahat gönülle, herkesi yine kardeş bilerek, burası hepimizin diyerek. Kader olandır. Sazlı'dakiler bu iki günü kapana düşmüş aslanlar gibi geçirdiler. Kimse yerinde duramıyor, yerli yersiz herkes homurdanıyor. En çok söylendikleri de İstanbullu hocaydı. Ama bunu hepsi de için için yapıyordu. Yoksa artık onun adını açıktan açığa anacak baba yiğit kalmamıştı aralarında. Kendilerini ne kadar zorlasalar da bu işi cinayete benzetmekten kurtulamıyorlardı. Aralarında en zor durumda olan da yüzbaşı Hamdi idi. Hamdi hatta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, yani son gece, haber alsa da kaçıp gitse ne olur diye dua etmekten alamadı kendini. Tam 4 yıl ölümle burun buruna yaşayan, içli dışlı, senli benli olan, buna da çocuk denecek yaşta başlayan yüzbaşı, İstanbullu hocayı yere serilmiş düşündükçe zıvanadan çıkacak gibi oluyordu. Dinç mi dinç, genç mi genç bir beden, eşine çok az rastlanır bir kafa. Evleneli yıl olmamış, bugün yarın çocuk bekleyen bir adam. Türkse Türk, hem de en katıksızından, Müslümansa Müslüman, hem de en inanmış ve en bileninden. Doğruyu bulmak, doğruyu üste çıkarmak, doğruda buluşmak, ille trajediler mi isteyecekti? Doğrunun bu yeryüzü cennetinin, doğruda anlaşmak denilen cennetin yolu neden böyle çetindi? Yere serilen yalnız 20-25 yıllık bir ömürle bir ömrün elde ettikleri olsaydı, dert bu kadar yakıcı olmazdı. İstanbullu hocanın hakkı olan gelecek, 20 yıllara yürek nasıl kor gibi yanmazdı. O gelecek yılları, üstelik yalnız hoca, yalnız karısı, yalnız çocuğu kaybetmiyordu ki. O yılların üzerinde tanıdık, tanımadık, daha binlerce ve binlerce insanın hakkı vardı. Hoca belki de gün gelecek, gönül aydınlatan, kafa sağlığını getiren, insan kurtaran cümleler bulacaktı. Bu çerçeve belki de çok, çok, çok daha geniş olacaktı ve kurşun 20-25 yıllık ömürle birlikte bunları da yok edecek, ebediyen yok edecekti. O gün akşam doktor durup dururken, herkes gibi kendisi de somurtup susarken bir Yunus Emre mısrağı kaçırıvermişti ağzından. Gök ekini biçer gibi. Yüzbaşı Hamdi yatağında dönüp dururken bunu hatırlayıverdi. gök ekini biçer gibi. Başaklar daha dolmadan, koca Yunus'un o tekrarlanamaz şiirinden bir başka mısra daha hatırlıyordu yüzbaşı. Yanar içim, köynür özüm. Yüzbaşının içi yanıyordu. Çanakkale'de bir sıhhiye çadırına delik deşik taşındığı gece nasılsa öyle. Bu yangının içinde dalıp gitti. O baygınlığa benzeyen uykusu topu topu 2,5, bilemedin 3 saatti. Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi ve ayaz insanın yüzünü ısırıyordu. Kırmızı biberli, kıymalı bulamaç efradı ısıtmış ve neşelendirmişti. Fakat 4 sabit ne ısındıklarını ne de üşüdüklerini fark edebiliyorlardı. Bulaşıklar karargah nöbetçilerine bırakıldı ve bütün birlik yola koyuldu. Gruplar kerpiçliğin orada ayrılacaktı. Kimlerin hangi grupla gideceği yolda söylendi. Zabitler sık sık saate bakıyor ve birbirlerine soruyorlardı. Kaç? Yürüyüş hızını yolu çok iyi bilen doktor ayarlıyordu. Ne erken gitmeli ne de geç kalmalıydılar. Karardan reis bey ile Ali emmi dahil kimseye haber vermemişlerdi. Yüzbaşı Nazım bir ara acaba kötü mü yaptık diye düşündü. Fakat böylesi daha iyiydi. Yerin kulağı var derler. Ne olur ne olmaz, duyulabilir. Bu yüzden de hem iş güçleşir hem de sarpa sarabilirdi. Doktor Yüzbaşı Hamdi ile atbaşı gidiyor ve ona aşırı bir yakınlık gösteriyordu. Bu sonunda yüzbaşının canını sıktı. Anladık be doktor, bebek avutur gibi ne oluyor yani? Doktor üzerine varmadı. Atsız köyün başında güneye sapıp demir yolunu istasyonun 3 kilometre kadar ötesinden geçtiler. Kerpiçliğe yaklaşırken Yüzbaşı Hamdi birliğini ayırdı. Sıhhiyeci Ali Çavuş'la topbaşların Halis bir manga ile şehre Hıdırlık'tan girip Kızılca'dan hocanın evine ineceklerdi. Bu hesap ters çıkabilir diye yapılıyordu. Bir mangada hocanın en yakın dostu Kel Hacı'nın sokağını tutacaktı. Hoca camiye gelmese veya kurtulsa da ellerine düşecekti. Hamdi kısa kısa cümlelerle yapılacak şeyleri anlatırken Yüzbaşı Nazım da doktorla konuşuyordu. 10 dakikayı geçirmeyin. 4 nalla karakolun üstündeki sokaktan gelin. Çoğu bizden ama ne olur ne olmaz. Silaha davranan çıktı mı duraklamak yok, tepelersiniz. Sıkı tembih et çocuklara. Hamdi'nin işi bitti galiba. Hadi eyvallah. Hani sen bir defa demiştin, şimdi biz yokuz diye. Yine öyle, şimdi biz yokuz. Atını mahmuzladı. Bu sırada Yüzbaşı Hamdi doktorla mülazıma el sallıyordu. Doktor, Allah beraber olsun diye mırıldandı ve düşündü. Evet, şimdi onlar yoktu. Şimdi dev gibi bir makine işliyor. Onlar da çarklar veya çarkların dişlileri gibi bu dev dönüşe uyuyorlardı. Benim tabancam. Ben iyi nişan alırım. Tetiğe bir dokundum. Baktım ki ve bunların benzeri daha binlerce benli laf. Ben, benim, bana, benden. Ama bir de bakarsın tabanca senin. Nişan alan sen, tetiğe basan yine sensin de. Ortada sen yoksun. Her şeyin bir emir, bir kumanda oluverdiği an gelmiştir. Ve sen artık elindeki tabancadan farksızsın. Şimdi de öyleydi. Var olan yalnız emirdi. Kumanda idi. Dünya şimdi İstanbullu hocanın ölümü için dönüyordu. Fakat emirden, kumandadan başka bir de kader vardı. Alın yazısı vardı. Gemleri birden ve kuvvetle kasılan atlar önce şahı kalkıp sonra durdular. 3-5 saniye önce nal sesleriyle ortalığı bir kıyamet gürültüsü sarmıştı. Şimdi bir kıyamet sonu sessizliği vardı. Caminin avlusunda kimi şadırvanın musluklarında abdest alan, kimi kollarını yeni sıvamış veya sıvadığı kollarını indirmekte olan veya yolda camiye doğru yürüyen 100'e yakın insan donmuş gibi duruyordu. Bütün hareketler son noktasında mıhlanıp kalmıştı. Yüzbaşı Hamdi atından bir anda atladı, belindeki tabancanın kılıfı açıktı ve kapağı arkaya kıstırılmıştı. Schneider'in namlusunda kurşun vardı. Emniyeti de açıktı. Yüzbaşı kolları hafifçe kıvrık ve alabildiğine gergin yürürken dinamit gibi patladı. Hoca nerede? Sessizlikte donup kalmış gibiydi. Yüzbaşının sesi çın çın ötüyor ve tekrarlanıp duruyordu sanki. Tez söyle, hoca nerede? Bir at kişnedi. 3-5'i malta taşlarına sinirli sinirli tırnak vurdu. Fakat sessizlik yine de olduğu gibi duruyordu. Sanki kişneme ve eşinmeler sağır duvarın ötesindeydi. Yüzbaşı geniş ve çabuk adımlarla caminin iç kapısına doğru yürüdü. Nalçalı ve kabarık çizmelerinin tok tok diye bastığı yerin altında geniş bomboş bir mahzen var gibiydi. 10 kadar kuvvacı daha atlarından atlayıp ardından yürüdüler. Boşalan atlar derhal yedeğe alınıyordu. Tam bu sırada keskin bir ıslık işitildi. Bunun üzerine bir o kadar kuvvacı da caminin arka kapısına yürüdü. Bütün bunlar için bir zaman söylemek gerekirse dakika ile konuşulamazdı. Her şey 30-40 saniyenin içinde olmuştu. Yüzbaşı sert bir el hareketi ile kapıdaki meşin perdeyi kaldırırken bir koşma oldu ve bir ses fısıldar gibi "Yüzbaşım" dedi, "hoca yok." Baktı, çocukla delikanlı arası biri güç tanıdı. Bu marangoz Rıza idi. "Nerede?" sorduğu Rıza değil de sanki bir düşmandı. "Bilmem, emme dünden beri yok." Yüzbaşı sinir gerginliğinden kurtulur gibi olmuştu. Rıza bir parça daha yardım etti. "Reis beyler, Ali emmiler de." Yüzbaşının yürüyüşü şimdi daha hızlıydı. Geri döndü ve atına atladı. Ötekiler de onun gibi yaptılar. Yüzbaşı Nazım ona bakıyordu. Kaçmış galiba. İki yüzbaşının da kafası makine gibi işliyordu. Hamdi, "Bizimkiler Ali emmideymiş" dedi. "Gidelim Hasan Çavuş." Hasan Çavuş at yanaştırdı. "5 kişi al, Kızılca'ya git. Niyazi adamları Hıdırlık'ta tutsun. Doktorla Halis Ali emminin evine gelsin. Yallah, ötekisini sen söyle Nazım." "Ben karakolu basacağım. Bu kadar yol boşuna tepilmez. Biraz cephane 3-5'te adam alalım. Ben Ali emmi de beklerim." Aradan topu topu 2 dakika geçmişti. Şimdi namaza hazırlananlar harıl harıl konuşuyor. Yüzbaşı Hamdi Ali emminin evinde oturduğu minderde soluya soluya palaskasını gevşetiyor ve çarşıdan silah sesleri geliyordu. Her şey bittiği zaman Akşehir başlangıç anından yarım saat uzaktaydı. Karakolun basılışı havaya sıkılan kurşunlarla başarılmış, hiçbir direnme olmamıştı. Yalnız o sırada hükümet konağından gelmekte olan Çerkez Reşit bağırıp çağırmış, zaptiyelere sövmüş, fakat yüzbaşı Nazım ayaklarının arasına 2 kurşun sıkıverince de soluğu Pandeli'nin meyhanesinde almıştı. Karakol kumandanı evine haberi getiren posta ile karakola giderken Ali emminin evinin önünden geçmek zorundaydı. Sokağı boydan boya dolduran kuvva atlıları ona en ufak bir saygısızlık etmeden yol verdiler. İçeride Ali emmiden başka Reis Bey, Küçük Hacı, İmam Haşim ve Demirci Sabri Usta vardı. Yandaki minderde de Çolak Salih baygın bir halde yatıyordu. Konuşmalardan anlaşılan şu idi: İstanbullu hoca en geç dün sabah ortadan kaybolmuştu. Doğum beklendiği için evine uğrayan çok oluyordu. Onu evde gören de çıkmamıştı. Ali emmi Sabri Usta'yı gönderip hoca efendi rahatsız mı, bir emirleri var mı diye sordurtmuş. Emine'nin anası da buna kan çanağına dönen gözleriyle ters ters bakarak "ne üstüne vazife" diye cevap vermişti. Bunun üzerine Kızılca'da sıkı bir soruşturma yapıldı. Öğrenilen şundan ibaretti: gece yarısı sokakta nal sesleri duyulmuştu. Bundan da önemli bir şey vardı. O gün kulaksızların rahmiyle Kuvva İstanbul üzerine bir ağız kavgası yapan müezzin bir ara yeri gelmişti. Hoca Efendi Hazretlerinin kılına dokunan gavurdan gavurdur demiş. Bunu işittikleri zaman pek bir şey anlayan olmamıştı. Fakat şimdi gün gibi ortadaydı. Hoca hakkındaki tertibi daha 3 gün önce haber almıştı. Yüzbaşı Nazım alnı kırış kırış mırıldandı. 3 gün önce. Ama biz haber alalı 4 gün olmadı ki. Ali emmi düşünmeye vakit komadı. Hocanın kaçtığına iyice kanaat getirince Reis Bey'e vardım. O da "size haber salalım" dedi. Salih buradaydı. Anası ağır hasta da görmeye gelmiş. Ona dedik, "ben gideyim" dedi. Yola çıktıktan 2 saat sonra da nabu halde döndü. Atsızın altında 5-6 atlı yolunu kesmiş. 2 yarası var ama kurtulmuş yine. Doktor Salih'le uğraşıyordu. Yaralar öldürücü değildi fakat çok kan akıtmıştı. Doktor başını çevirerek yüzbaşı Nazım'a baktı. "Hatırladın mı?" "Neyi?" "Muhtarı." Nazım sökemiyordu fakat Hamdi elinin içiyle şap diye alnına vurdu. "Hay silsilesini. Ulan Nazım, Niyazi kapıda muhtarla burun buruna geldiği zaman biz ne konuşuyorduk? Hocayı değil mi?" Biz ondan sonra ta ertesi akşama kadar muhtarı köyde gördük mü? Hayır, görmemişler. Üstelik tezek için aratınca da bulamamışlardı. Doktor, o haber verdi dedi. Yüzbaşı Nazım tamamladı. O namussuz haber verdi. Hamdi'nin durumu hiçbirininkine benzemiyordu. Sevinmemişti. Bu doğru. Ama kızmakta, üzülmekte değildi duyduğu. Şaşkınlık gibi bir şeydi. Sabahtan beri bir emri yerine getirmek için harekete geçmiş bir askerden, bir dava adamından başka bir şey olmayan yüzbaşı şimdi dün geceki dramatik tereddütleriyle karşı karşıya idi. Neredeyse ah hoca kaçıp gitse diye dua edecekti. Bu dilek şimdi aldığı emri sinirleri yıpratan bir teşebbüsten sonra yerine getirememenin hırçınlığı ile birlikte aynı gönülde çatışıyordu. İki denk kuvvetin doğurduğu duygu da işte bu şaşkınlıktı. Doktor pansumanı bitirmişti. Reis Bey'e sordu. İlk müdahaleyi kim yaptı? Doktor Minas. Minas mı? Ali Emmi cevap verdi. İyi gavurcuktur o. Yine gelecek gece. Selam söyle. İyi de bakmış. Daha sonra evvelki gece Kızılca'da duyulan naz sesleri üzerine konuştular. Bu atlılar kim olabilirlerdi? Akıllarına gelenleri beğenmiyorlardı. Hocayı götürenler Konya'dan gelmiş olamazdı. Zaptiyeler de değildi. Çünkü bunu kendilerine katılanlara sordular ve hayır cevabını aldılar. Öyleyse, Reis Bey, öyleyse Akşehir'de veya yakınlarında bir kuvvet, bir teşkilat var dedi. Sustular. Hoş bir şey değildi bu ama üzerinde durmaya değerdi. Hatta üzerinde durulacak ihtimal yalnız bu idi. Reis devam etti. Şimdi düşünce yürütmüyor, yüzbaşılara ne yapmalı diye soruyordu. Askerler birbirlerine baktılar. Hamdi bir şeyler söyleyecek durumda değildi. Doktor ise böyle anlarda lafa karışmaz, sorulursa söylerdi. Yüzbaşı Nazım, evet dedi, bir şey yapmak lazım. Bizim için Akşehir'de çekinecek bir şey kalmadı. Hükümet kuvvetlerinden ses çıkmaz. İstasyondaki İngilizlerin demir yolundan başka dünya umurlarında değil. Ahaliye gelince, siz daha iyi bilirsiniz ya, aralarından kimseye dokunmayan bir kuvvete yan bakacak çıkmaz sanıyorum. Ali Emmi destekledi. Sevinirler bile, Kel Hacı bile sevinir. O halde münasip bir yere 40-50 kişi yerleştirelim. Şimdilik böyle olsun. Ben gidince de vaziyeti Fuat Paşa'ya arz ederim. O ne derse yaparız. Ne dersin Hamdi? Hamdi Yüzbaşı da bu düşünceye katıldı. En doğrusu bu. Niyazi burada kalır, tamam mı doktor? İstersen sen kal veya sen de kal. Doktor kalmayı hiç istemiyordu. Yok yüzbaşım. Hiçbirini ayırmadan sevdiği hemşerilerinin içinde kendini sevmeyenlerin bulunduğunu bilmek doktora çok ağır geliyordu. Elinde olsa bölgeden bütün bütün uzaklaşacaktı. Yüzbaşı onu az çok anlıyordu. Sen bilirsin dedi ve ayağa kalktı. Salih baygın yatıyordu. Ona endişeli endişeli baktıklarını görünce doktor, korkacak bir şey yok, bir aya kalmaz domuz gibi olur dedi. Odaya biraz neşe geldi, vedalaştılar. İstanbullu hoca öldü. Zayıf uzun boylu, alnı kırış kırış ve saçı sakalı kırçıllı bir adam olan Sazlı muhtarı İstanbullu hocayı pek tanımazdı. Onu yalnız iki sefer dinlemiş, onlarda da ne dediğini, hatta ne demek istediğini pek anlayamamıştı.